İkinci bölümde biraz daha çağımızın görsel baştan çıkarıcılığına karşı bir düşünme amacı taşısak da Ortega Yasset ve Soren Kierkegaard'ın kitaplarında başka amaçlar da ortaya koymak istiyoruz. Çağımız görselliğe büyük anlamlar yüklüyor. Bunu biliyoruz. Bunu görmezden gelmiyoruz. Lakin bunun artık insanı bulunduğu durumdan çıkarttığını ve amacından saptırdığını iddia ediyoruz. Baudrillard'ın simulark düşüncesi bize göre insanın geç kalan bir varlık oluşuna hatırlatmadır. Yani bir bakıma ne söylersek söyleyelim kalbimizde yer eden şey acı bir geç kalmışlık hissi oluyor. Geldiğimizde de o gitmiş oluyor. Geç kaldık ama neticede bu hayatı yaşarken de geç kalmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Düşünce serüvenimiz boyunca özellikle Baudrillard'ın dünyası yani gerçekliğin illüzyonu dediğimiz dünyayı tanımak ve tanıtmak temel amaçtı. Bu açıdan insan hayatına büyük kapılar açan bir eser simulark. Batı toplumunun içinde bulunduğu durumu simülasyon kavramıyla açıklamak kitabın ancak amaçlarından birisi olabilir. Temel mesele gerçek ve hakikatin yer değiştirmiş olmasıdır aslında. Açıkçası bu durum insanı aşağıların aşağısına indiren en derin yara olmaya devam ediyor. Kitap bu açıdan moral de bozuyor. Ama zaten bir kitap moral bozmuyorsa ne işe yarar ki? Ulus Baker'in Beyin Ekranı kendi içerisinde çok orijinal bir eser. Gilles Deleuze'le birlikte sinemanın bir imkan olma yönüne değinen ender düşünürlerden Ulus Baker. Biz de onun gibi düşünüyoruz açıkçası. Enformasyon toplumunun dışına çıkmak istiyoruz. Düşünce ve tahayyülün kapısında beklemek istiyoruz. 3 bölümü var kitabın. Zaman imgede Godard, Tarkovski ve Bresson mütalaa ediliyor. Montaj düşüncede şok imgeyle birlikte Eisenstein, Yılmaz Güney ve Lanzmann özellikle tartışılmış. Son bölümde aralık düşünceden bahsediyor ve rizomdan bahsediyor. Burada da Vertov tartışmaya açılmıştır. Baudrillard'ın simülasyonundan tam tekmil bir kaçıştır bu aslında. Okunmaya değerdir. Artık zaten şöyle bir şey var. Hem sinema hem felsefe bitmiş gibi bir durum var. Biz sadece bunların imkanını tartışabiliyoruz. Yaşadığımız çağda ve toplumda. İnsan ve herkes öncelikle bizi omurgalı olmaya çağırır. İçinde yaşadığımız toplumda düşünme biçimi ne hale gelmiştir? Düşünme biçimimizin sorunlu oluşuna kaç kez kafa yorduk? Ortega Yasset böyle soruları hayatımıza sokmak derdinde. Durduğu yeri itibariyle biraz daha İsmet Özel'e benziyor. Yani ikisi arasında bir münasebet kurulabilir. İspanya'nın en önemli düşünürüdür. Onun dediği üzere yaşamak çaresiz bir ortamın tutsağı olmaktır. Ya insan olacağız ya da herkes gibi olup hiç olacağız demek istiyor aslında. Şiddetin topolojisi aslında geç modernite toplumunun nasıl bir proje toplumu haline geldiğini anlatıyor. Bu Goethe'nin kendisini özgür zanneden kölelerine benzer bir düşünme biçimi. Artık gözle görünmeyen şiddete sahibiz. İşte dezenformasyon ki bence enformasyonun kendisi odur zaten artık. Performans odaklı toplum da işte depresyon ve başarı odaklı toplumda travmatik bir kitle. Artık ötekinin ötekileştirilmesi için nedenlere ihtiyacımız kalmamıştır. Bu yol Çulhan'a göre. Düşman yaratmak için yığınla mazerete sahibiz. Özellikle ülkemizi daha iyi analiz etmek istiyorsak bu kitabın önemi daha da artıyor. Soren Kierkegaard için umutsuzluk bildiğimiz manada bir yıkılmışlık hali değildir. İnsan bir kere tuhaf bir varlık. Kitabı bunu bilerek okumak lazım. Dolayısıyla insan için umutsuzluk bir yıkım değil, kaçınılmaz bir atmosfer ve buradan küllerinden doğacak yani. Sonlu bir varlık, sonsuz bir varlığı düşünürken ister istemez bu atmosferin içinde olacaktır ona göre. Bu çetrefilli mesele hastalıklı bir durum gibi ele alınsa da ölemeyen bir varlığın bir gün kesinlikle öleceği düşüncesiyle başa çıkma derecesini yansıtıyor. Bu nedenle sistem felsefesi öngören Hegel gibi düşünürlere insanın bitmeyen paradoksunu hatırlatmak aslında en iyisidir. Bu açıdan da kitap bu tip düşüncelere de bir cevap niteliğinde.